Ayrım 6.
Bu miras hukuku ile ilgili olduğu ve kadının miras hakkı erkeğin yarısı olduğu için hata ile öldürülen kadının akrabasına yarı diyet verilir. Ama kasten öldürmede kadınla erkek arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü bu bilerek yapılmış bir suçtur. İnsanlık bakımından kadınla erkek arasında bir fark olmadığından katile ölüm cezası verilir. Öldürülen kimse kadın olsun, erkek olsun fark etmez. Ayrılmış olan karı kocayı birleşmeye teşvik eden Bakara suresinin 228. ayetinde, erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları bir derece daha fazladır buyurulmaktadır. Erkeğe yüklenen bu kadar sorumluluk karşısında ona aile reisi tanımak ve mirasta bir kat fazla pay vermek adalet ve hikmete uygundur. İşte çalışmaya daha dayanıklı, tedbir ve idarede daha üstün olan erkek kadını himaye etmekle yükümlüdür. Başsız yönetim olmaz. Toplumda en küçük idare birimi ailedir. Aileye de bir baş yönetici lazımdır ki hayat düzenli yürüsün. Öteden beri toplumlarda aile reisi erkektir. Aile reisi erkek olduğuna göre onun hakkının, onun düşüncesinin biraz daha ağırlıklı olması gayet doğaldır. Bugünkü layık toplumlarda da yine aile reisi erkektir. F. Hazreti Muhammed'in hanımlarına davranışı. Bir Müslüman için her hususta olduğu gibi aile içi davranışlarda da en büyük örnek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davranışıdır. Peygamberimiz hiçbir hanımına bir fiske dahi vurmamış, zaman zaman onların dünyalık, refah istekleriyle kendisini rahatsız etmelerine de ses çıkarmamıştır. Hazreti Ömer şöyle diyor: biz Kureyşliler karılarımızın sözünü dinlemezdik. Medine'ye geldik, Medinelilerin karılarının sözleriyle gezdiklerini gördük. Bizim kadınlarımız da onların kadınlarından öğrenip bize karışmaya, sözlerimize karşılık vermeye başladılar. Bir gün karıma kızdım. Çünkü yapmak istediğim bir şey de bana, şöyle yapsan daha iyi olur dedi. Sen kim oluyorsun ki benim işime burnunu sokuyorsun dedim. Karım, sen bana karşılık verilmesini istemiyorsun ama kızın Allah'ın Resulüne öyle karşılık veriyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir günü kırgın, dargın geçiriyor dedi. Dipnot: Müslim 1B 46, H 147, Buhari Zekat 10, Tirmizi 1-13. İşte kadınlarının bir düşünce beyan etmelerine dahi müsaade etmeyen bir ortamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınların durumunu yükseltmiş, onlara iyilik edilmesini emretmiştir. Sizin hayırınız kadınlarına hayırlı olandır. Dipnot: Müslim 1B 46, H 149. Kadınlara ancak kerim olanlar ikram ederler. Onlara kötülük edenler lehim, kötü insanlardır. Dipnot: İbn Mace Edep 3, Ebu Davud Edep 6, Rikak 22, İtisam 3, Müslim Aktiye 11. En güzel dünya nimeti zikreden dil, şükreden kalp ve insanın inancına göre yaşamasına yardımcı olan kadındır. Dipnot: Tirmizi 1-13. Sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi: güzel koku, kadın ve gözümün bebeği kılınan namaz. Dipnot: Müslim, Talak, B5, H31-34, Ahkamül Kur'an, C3, S1507-1510. Aşağıdaki hadisler İslam peygamberinin kadınlara, kız çocuklarına ne kadar şefkat ve merhamet beslediğini göstermeye yeter. Hazreti Ayşe diyor ki, bana yanında iki kızı bulunan fakir bir kadın geldi. Benden bir şey istedi. Yanımda tek hurmadan başka vereceğim bir şey yoktu. O hurmayı kadına verdim. Hurmayı aldı, bölüp iki kızına verdi. Kendisi yemedi. Sonra kalktı, kızlarıyla birlikte çıkıp gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelince olayı kendisine anlattım. Buyurdu ki, kim bu kızlara imtihan edilir, yani kimin kızı olur da onlara güzel bakarsa onlar onun için ateşe karşı koruyucu perde olurlar. Dipnot: Feydül Kadir 2. 97. Kim iki kıza bakıp ergenlik yaşına kadar onları yetiştirirse kıyamet gününde o benimle şöyle olur. Peygamber böyle deyip parmaklarını birbirine geçirmiştir. Dipnot Feydül Kadir 3. 496. Kimin üç kızı olur da sabırla onlara bakar, elinden geldiğince yedirir, içirir, giydirirse, kıyamet gününde onlar o kimseyle ateş arasında perde olurlar. Dipnot, Tirmizi, Tefsir, Sure 9. Hadisin Tirmizi'deki varyantı şöyledir. Kimin üç kızı yahut üç kız kardeşi yahut iki kızı ya da iki kız kardeşi olur da onlara güzel bakar, onlar hakkında Allah'tan korkar, onlara haksızlık etmezse onun için cennet vardır. Dipnot Taberani El-Efsat Keşful Hafa 1338. G. Kadının şahitliği sorunu. Bazı konulardaki şahitlik meselesinde İslam iki kadını bir erkeğe denk tutmuştur. Bunun sebebi erkeği kadından üstün görmesi değil, kadının erkeğe göre daha heyecanlı, hassas ve unutkan olmasıdır. Çünkü çocuklarının eğitimi, evinin tertip ve düzeni gibi birçok işlerle meşgul olan kadın, aynı zamanda çok hassas olması yüzünden zamanla unutkan olabilir. Bundan dolayı borç senedi yazımında, erkeklerinizden iki kişiyi de şahit tutun. Eğer iki erkek yoksa razı olacağınız şahitlerden bir erkek ve iki kadın şahitlik etsin. Ta ki kadınlardan biri şaşırırsa diğeri ona hatırlatsın. Dipnot Bakara Suresi 282. Ayette neden iki kadının bir erkeğe denk tutulduğu açıklanmaktadır. Bu kadının şaşırması veya tefsirlere göre unutmasıdır. Gerçi ayette unutma tabiri yoktur, şaşırma tabiri vardır. Bunun şaşırmayla tercüme edilmesi daha uygun olur. Çünkü kadın unutmaktan ziyade heyecan yüzünden şaşırabilir veya erkeğe nispetle daha çabuk kanabilir. Çünkü daha hassastır, daha çok etki altında kalabilir. İşte böyle bir durumda şahit yalnız bir kadın olursa şahitlik tehlikeye düşebilir, hukuk zayi olabilir. Halkın hukukunu korumak ve garanti altına almak için borç, ticaret gibi daha ziyade erkeklere mahsus işlerde bir erkek yerine iki kadının şahitlik etmesi emredilmektedir. Çünkü bu gibi işler erkeklere mahsustur. Bunların şahitliğini yapmak da yine erkeklerin görevidir. Ama erkek olmazsa bu görevi kadınlar da yaparlar. Ancak kadın burada asıl görevi dışında bir vazife yüklenmektedir. Erkeğe ait olan bir görevi tek kadına yüklemek ağır olur. Bundan dolayı bu görev iki kadına yüklenmektedir. Fakat bir erkek yerine iki kadının tanıklık etmesi erkeklerin tanıklık yapabilecekleri konulardadır. Doğum, süt emzirme, annelik, dulluk, bakirelik, liyan gibi ailevi konularda kadın erkeğe denktir. Tek kadının şahitliği dahi yeterlidir. Bazı tabilere atfedilen sözlere göre kadınlar hat, ceza ve kısas gibi konularda tanıklık edemezler. Ancak mal, akit, nikah, köle azadı, doğum, süt emzirme, dulluk vesaire gibi davalarda tanıklık edebilirler. Fakat bu görüşe mesnet olabilecek bir hadis veya sahabi sözü yoktur. İbnül Kayyim el-Cevziye bu sorunu etraflı olarak incelemiş, Kur'an ve hadisin naslarına göre kadının da her hususta tanıklık edebileceği sonucuna varmıştır. Dipnot İlamul Mufakkin 2. 76 ve devamı Kur'an-ı Kerim'in Yüce Meali ve Çağdaş Tefsiri 1. 337-338. H. Üç Boşama Sorunu. Bakara suresinin 229. ayetinde boşama iki defadır. Bundan sonra ya iyilikle tutmak ya da güzelce salıvermek lazımdır buyrulur. İslam'dan önce Araplar karılarını istedikleri kadar boşar, belli bir süre sonra tekrar ona döner, yine boşar, yine döner, böylece kadına işkence ederler. Ne ona özgürlüğünü verirler ne de onu eş yaparlardı. İslam devrinde Ensar'dan bir adam karısına, "Sana hiç yaklaşmayacağım ama sen benden çözülüp ayrılamayacaksın," dedi. Kadın, "Nasıl olur bu?" dedi. Adam, "Seni boşayacağım. Süren bitmeye yaklaşınca sana döneceğim. Yine boşayacağım. İddet süren sona yaklaşınca tekrar döneceğim. İşi böyle sürdüreceğim," dedi. Kadın bu durumu Allah'ın Resulüne arz etti. Yüce Allah, Bakara suresinin 229. ayetini indirdi. Dipnot, Tirmizi Talak 16, Taberi Camiul Beyan 2. 456. V. ve kadının aleyhinde işleyen bu boşama sistemini kaldırıp ancak iki boşamada dönme hakkı tanıdı. Erkek üçüncü defada boşarsa artık ona dönme hakkı vermedi. Dipnot İbn Kesir 1. 371. Gerek Talak suresinin birinci ayetinden, gerek Kütüb-i Sitte'de bulunan sağlam hadislerden anlaşıldığı üzere, karısını boşamak isteyen kimse kadın adetinden temizlendikten sonra onu boşayıp bekler. Kadın bir adet daha görüp temizlendikten sonra bir daha boşar, yine bekler. Kadın bir adet daha görüp temizlenir, eğer adam boşamaya kararlıysa bir daha boşar. Böylece kadınla bütün evlilik bağları kopmuş olur. Kadın ertesi adetini de gördükten sonra dilediğine varabilir, dilediğiyle evlenebilir. Ama erkek birinci veya ikinci boşamadan sonra pişman olup boşamadan vazgeçerse bu 3 aylık süre içinde karısına dönebilir. Zaten talakın 3 aylık süreye bağlanması ve bu sürenin sayılmasının emredilmesi erkeğe karısına dönme fırsatını tanımaktır. Nitekim Yüce Allah Talak suresinde şöyle buyurmaktadır. Ey peygamber! Kadınları boşadığınız zaman iddetleri içinde adetten temiz oldukları sırada onları boşayın ve iddeti sayın. 3 defa adet görüp temizlenmelerini bekleyin. Rabbiniz Allah'tan korkun. Bekleme süreleri dolmadan onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar, ancak apaçık bir edepsizlik yaparlarsa başka. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını geçerse kendisine yazık etmiş olur. Bilmezsin, belki Allah bundan sonra bir iş ortaya çıkarır. Bu bekleme süresi içinde eşler arasında bir sevgi yaratır, bir anlaşma ortamı hazırlar. Dipnot Talak Suresi 1. Gerek Bakara Suresinin 229. ayetinden, gerek Talak Suresinin 1. ayetinden açıkça anlaşılıyor ki, bu 3 boşama bir ağızla söylenecek sözler olmayıp, 3 ay içerisinde ve her ay 1 tane olmak üzere verilecek ayrı ayrı talaklardır. Maratayn tabiri bir şeyin 2 kere yapılmasını gösterir. Namazdan sonra 33 kere Sübhanallah demek müstehaptır. Şimdi biri kalkıp da bir söz ile 33 kere Sübhanallah olsun demekle 33 kere değil, sadece 1 kere Sübhanallah demiş olur. 3 defa dersini okuması emredilen bir öğrenci, 3'e niyet ederek 1 defa okumakla bu emri yerine getirmiş olmaz. Mutlaka ayrı ayrı 3 kere okuması gerekir. İşte talak da böyledir. Mutlaka ayrı ayrı yapılmak icap eder. Her adet içinde de birden fazla talak olmayacağına göre kadını boşama işlemi en erken 3 ayda tamamlanabilir. Bundan önce olmaz. Maalesef bu konuyu insanlar istismar ederek Kur'an'ın kesin emrini adeta bir oyuncak gibi yapmışlar ve 3'ten 9'a boş ol gibi uydurma bir sözle aile saadetini yakmışlardır. Halbuki ne Kur'an'ın kastı ne de Allah Resulü'nün amacı bu değildir. Gelen sahih hadisler 3 talakın 1 defada verilemeyeceğini gösterir. Bir adamın karısını 1 defada 3 talakla boşadığı Allah'ın Resulüne haber verildi. Allah'ın Resulü kızarak ayağa kalktı, şöyle dedi. Ben henüz aranızdayken Allah'ın kitabıyla mı oynanıyor? Bir adam ayağa kalktı. Ya Resulallah, şu adamı öldüreyim mi? Dedi. Dipnot Nesai Talak Bab Es-Selas. Hazreti Peygamber karısını 1 defada 3 talakla boşayıp sonra pişman olan Abdüyezid'e karısına dönmesini emretmiş. Abdüyezid, ya Resulallah, ben onu 3 talakla boşamadım deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, biliyorum demiş ve Talak suresinin 1. ayetini okumuştur. Dipnot Ebu Davud Talak Bab Nesil Müracaa. Zaten boşama bir sözlü olup bitecek bir iş olsa, Talak suresinin sonundaki bilmezsin, belki Allah bundan sonra bir iş ortaya çıkarır, bir anlaşma zemini hazırlar cümlesinin bir anlamı kalmaz. İ. Hul ve Tafvit Hakkı. Bakara suresi 229. ayetin hükmü gereğince erkek hileli yollarla baskı yaparak kadına verdiği mehri, malı geri almaz. Yalnız erkek ve kadının Allah'ın sınırlarında duramayacaklarından korkarsanız, o zaman kadının ayrılmak için verdiği fidyede ikisine de bir günah yoktur. Cümlesinin belirttiği gibi kadın, kocasıyla Allah'ın emrettiği biçimde geçinemeyeceğini anlar ve ondan kurtulmak ister. Kocası da boşamak için kendisinden mal talep ederse, kadın aldığı mehri veya fazladan mal ve para vererek kocasından ayrılabilir. Buna fıkıhta al-hul denir. Bu hususta şöyle bir olay zikredilir. Sabit İbn Kays'ın karısı olan Übeyoğlu Abdullah kızı Cemile, kocasının çirkinliğinden başka bir rivayete göre kendisini dövdüğünden dolayı Hazreti Peygamber'den kendisini kocasından ayırmasını ister. Kocası Sabit de onu boşamak için ona verdiği bahçenin geri verilmesini şart koşar. Cemile yalnız bahçeyi değil daha fazlasını da vermeye hazır olduğunu söyler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sabit'e yalnız bahçeyi alıp kadını serbest bırakmasını emreder. İşte İslam'da ilk hul olayı budur. Dipnot İbn Kesir Razi Mefatih 2. 249. Şurasına da işaret etmek lazımdır ki hul olayı kadının isteği ve ödün vermesi karşılığında, yani kadının lehine olan bir ayrılma olduğundan, burada bir talak kesin talaktır. Kadının rızası olmadan erkeğin bundan dönme hakkı yoktur. Ayetin açıklandığı üzere hul ancak eşlerin Allah'ın emrettiği biçimde güzel geçinemeyeceklerini anladıkları zaman yapılabilir. Allah'ın belirttiği sınırlara uymamak, geçimsizlik, itaatsizlik, dövme, hakir görme, ihmal, hastalık, bunaklık, çirkinlik gibi hallerden ileri gelir. Mecbur kalmadan böyle bir yola başvurmak günahtır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hangi kadın zorunlu bir sebep olmadan kocasından kendisini boşamasını isterse ona cennet haramdır demiştir. Dipnot İbn Mace Talak 21, Ebu Davud Talak Bafilhul Darimi Talak 6. Huldan ayrı olarak kadın nikah esnasında boşama yetkisinin kendisine verilmesini şart koşabilir. Koca bunu kabul ederse kadın kendi kendisini boşayabilir. Böyle kadına al-mufavvada talak eline verilmiş kadın denir. Al-mufavvada bu hakkını kullandığı zaman talakı kesin talak olur. Görülüyor ki ta 15 asır önce gelmiş olan İslam o zaman kadına başka yerlerde hayal dahi edilemeyen haklar tanımıştır. Ona bazı şartlarda boşama hakkı dahi vermiştir. Kadın ve erkeğin miras haklarını belirleyen Nisa suresi ayetlerinin 12.sinde önemli bir husus dikkati çekmektedir. O da erkek gibi kadına da borç ve vasiyet hakkının tanınmış olmasıdır. Çünkü mirasının ancak borcundan ve vasiyetinden sonra taksim edileceğini bildirmektedir. Bu kadına bütün medeni ve sosyal hakların tanındığını gösterir. Kadın mülk sahibi olur, miras alır, miras bırakır, vasiyet eder, vasiyeti yerine getirilir, borç alıp verebilir, şahitlik eder. Kur'an kadına her türlü mülkiyet ve mülkünde tasarruf hakkı tanıdığı gibi oy verme hakkı dahi tanımıştır. Mümtehine suresinin 12. ayetinde şöyle buyrulur. Ey peygamber! İnanmış kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri, başkasının doğurduğu veya başka erkekten gayrimeşru kazandığı bir çocuğu kocalarına mal etmemeleri, İyi bir işte sana karşı gelmemeleri hususunda sana biat ederlerse onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Biat, oy verme, peygambere tabiliğini, bağlılığını bildirme demektir. Bu ayetten İslam'ın kadına oy verme hakkını dahi tanıdığı anlaşılır. Burada ayrı bir incelik daha vardır. Ayette, iyi bir işte sana karşı gelmemeleri buyruluyor. Bu şu demektir. Kadın olsun, erkek olsun, peygambere veya bir alime, devlet büyüğüne itaat, iyilik şartına bağlıdır. Peygamber dahi olsa, verdiği emir kötüyse ona itaat emredilmiyor. İyi iş emrettiği zaman ona itaatin gerekli olduğu anlatılıyor. İşte bu İslam'ın genel prensibidir. Kötü işte kimseye itaat etmek gerekmez. Kötü iş Allah'ın rızasına aykırıdır. Allah'ın rızasına aykırı iş yapmak Allah'ı kızdırır. Mahlukun hatırı için Allah'ı kızdıracak işler yapılmaz. Batı toplumlarında yakın zamanlara kadar evlenen kadının mülkiyet hakkı kocasına geçerdi. En ileri ülke sayılan İsviçre'de bile kadınlara oy hakkı ancak birkaç yıl önce verilmiştir. Oysa İslam 15 asır önce kadına bütün işlemleri yapma hakkı verdiği gibi nikah esnasında konulacak bir şartıyla kocasını boşama hakkı dahi vermiştir ki bunlar o günkü dünya şartlarıyla karşılaştırılırsa kadın lehine büyük inkılaplardır. J. Kadının örtünme sorunu. Asap suresinin 59. ayetinde şöyle buyrulur. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Bir ihtiyaçları için dışarı çıktıkları zaman örtülerini üstlerine salsınlar. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Ayette cilbab kelimesi geçer. Cilbab, himar, eşarp, yazma üzerinde örtülen elbiseye denir. Peygambere, hanımlarına ve diğer müminlerin kadınlara tanınmaları ve eziyetten korunmaları için cilbaplarını üstlerine almalarını söylemesini emreden bu ayetin şu münasebetle indiği rivayet edilir. Bir takım ahlaksız kimseler geceleri tuvalet için dışarı çıkan kadınları takip ederlerdi. Onların asıl maksatları cariyelerdi. Kadının üzerinde çarşaf olursa onun hür olduğunu bilir ardına düşmezlerdi ama çarşaf olmazsa onu cariyeden ayırt edemedikleri için ardına düşer ona sataşırlardı. İşte bu durum üzerine bu ayet indi. Dipnot Hazin İbn Kesir tefsirleri. Bu rivayet Arap toplumunda hür kadınların çarşaf giydiklerini bunun eski bir gelenek olduğunu gösterir. Şu olayda örtünmenin Araplarda eski bir gelenek olduğunu kanıtlar. Henüz örtünme ayeti inmeden önce Hazreti Ömer bir gün çarşıda rastladığı abayesiz bir kadını çubukla dövmüş, kadın onu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şikayet edince Hazreti Ömer kendisini şöyle savunmuş. Ya Resulallah, o kendisini belli etmedi, ben üzerinde cilbap görmeyince onu cariye sandım. Olayı anlatan rivayete göre Ahzab suresinin 59. ayeti bu münasebetle inmiş. Dipnot İbnül Arabi Ahkamül Kur'an 3. 1574. Ayetin bu olay üzerine indiği kesin olmasa dahi bu rivayet henüz çarşaf giyme emri inmeden önce hür kadınların çarşaf giydiklerini, Hazreti Ömer çarşaf giymeden çarşıda dolaşan kadının tutumunu geleneklerine aykırı bulduğu için onu dövdüğünü gösterir. Yine bu ayet örtünme emri geldikten sonra da Müslüman kadınların gerektiğinde sokağa çıkmakta olduklarını gösterir. İşte ayette onlara sokağa çıktıklarında namuslu hür kadınlar oldukları bilinip rahatsız edilmemeleri için cilbaplarını üstlerine almaları emrediliyor. Cilbap, himar, yazma, eşarp üzerinden örtülen bir giysidir ki Türkçe'de çarşaf dediğimiz bu giysiye şimdi Araplar abaye derler. Abaye baştan aşağı salınan, iç giysiyi önden ve arkadan kapatan bir örtüdür. Cilbabı bir tek gözü açık bırakmak suretiyle yüzü ve bütün vücudu kapatan bir örtü diye tanımlayanlar olduğu gibi alından bağlanıp aşağı sarkıtılan bir örtüdür diye tanımlayanlar da vardır. Dipnot Ahkamül Kur'an 2. 1575.